Ayrım 21.
Sayfa 206. Etrafında olup bitenlerin farkına vardıkça isyan ediyordu. Okumak için çocukluğunda kaderiyle nasıl mücadele etmişse, aynı sarsılmaz hırsla şimdi de Silezya köylüsünün halkın haklarını korumaya karar vermişti. Wolf Büchner'i hiç göremedi, onun kurduğu gizli insan hakları komitesi de artık yoktu. Ama Büchner'in köylülere çağrısı eline geçmişti. Bir süre sonra da Marx ve Engels'in yazılarıyla tanıştı. Olanak bulduğu her yerde despotizmi, bürokrasiyi, sansürün acımasız kurallarını, işçilerin ve doğduğu Silezya'daki köylülerin üzerindeki sömürüyü sert bir dille eleştiriyordu Wolf. Giderek hükümet onun tehlikeli bir demagog olduğunu ilan etmiş ve kalebentliğe mahkum etmişti. Uzun yıllar kaldığı kalede fiziksel olarak bitkin düşmesine karşın uslanmaz ruhunu sapasağlam korudu. Serbest bırakıldığında Breslau'ya yerleşerek orada özel dersler vermeye başladı. Bununla birlikte özgürlükçü ve devrimci fikirleri doğrultusunda hem sözlü olarak hem de basın yoluyla mücadele ediyordu. Mevcut düzenin yıkılması için çağrı yaptığı gerekçesiyle hakkında yeniden dava açıldı. Hapishane hayaleti bir kez daha karşısına dikilmişti. Canlı canlı mezara girmenin, ıstırap dolu ve en önemlisi anlamsız bir ölüme kendini mahkum etmenin gereği var mı diye düşünen Wolf, dostlarının yardımıyla yurdunu gizlice terk etti. Lisa, Wolf'un arkadaşlarından bu hayat hikayesini duyduğunda çok heyecanlanmıştı. Ev sahibesi kiracısını çağırmaya gittiğinde Lisa, pansiyonun alacakaranlık misafir odasında beklemeye başladı. Odayı dolduran ağır eski Flaman mobilyalar, kapakları oymalarla süslü dolaplar ve uzun dar sandalyeler beklerken onu tedirginleştirmişti. Lisa ardında böylesine zorluklarla dolu 35 yıl bırakan adamın nasıl biri olduğunu hayal etmeye çalışırken, kapıda kahverengi pardüsülü, çenesinin altında siyah bir fiyonk bulunan orta boylu, oldukça geniş omuzlu bir adam göründü. Lisa biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Wolf'un yuvarlak, solgun, ciddi bir yüzü, büyük belirgin bir alnı, ortadan ikiye ayrılmış tamamen düz saçları vardı. Sıkıca kapattığı dudaklarıyla biraz pastöre benziyordu. Derin bir düşünceyi ele veren miyop gözleri inançla ve sükunetle bakıyordu. Ne kadar mütevazi, sanki hayatında olağanüstü hiçbir şey yapmamış diye düşündü Lisa ve bu izlenimin ancak hayatın büyük ve karmaşık dönemeçlerinden geçen, duygusal ve düşünsel çalkantılar yaşayan insanların ulaşabildiği yüce sadelikten kaynaklandığını anladı. Çocuk saf olarak başlar yaşama, bu onun varoluşunun anlamıdır. Daha sonra büyüdüğünde kendisine yol açarken ve yaşamak için mücadele ederken saflığını kaybeder ve sonra yine gerçeğe ulaşıp saklanacak bir yer bulmuş gibi tekrar sadeliğe geri döner. Büyük ruhlar bunu yaşar. O çok az insanın varabildiği senteze en önemli şeye ulaşmış diye düşündü Lisa. Wolf zarfı açıp getirilen mektubu okurken. Wilhelm mektubu okuyunca birçok sınamadan, kale hücrelerinin loş ışığından, uzun süre kötü ışıkta okumaktan yorulmuş gözlerini gözlük camlarının arkasından kısarak Lisa'ya yaklaştı. Kendisi için tamamen yabancı olan bu kız hakkında sanki her şeyi biliyormuş gibi konuştu. Bana yazıldığına göre felaketin ne olduğunu siz de biliyormuşsunuz ve benim gibi uzun süre öğretmenlik yapmışsınız. Ne diyorsunuz Bay Wolf? Sizin yaşadıklarınıza bakınca benim hayatım öyle kolay ve mutlu ki. Siz matmazel olasılıkla benden 15 yaş daha gençsiniz. Benim yaşıma geldiğinizde yükünüzün ne olacağını kim bilebilir ki dedi. Yine yüzünde ve sesinde sihirli bir iyilikle Wolf ve ekledi. Evet, siz komünistlerle tanışmak ve onları dinlemek istiyorsunuz öyle mi? Peki, size bu konuda yardım edeceğim. Gelişim ve zeka olarak size erkeklere eşit olan bir kadınla da tanışmayı isterdim. Aa, demek siz Mary Wollstonecraft'ın ve Mavi Çoraplar denenlerin öğrencisisiniz, feminist misiniz? Evet, onlara çok saygı duyuyorum. Sizi kadınların en soylusuyla tanıştıracağım. İnsan ona saygı duymadan edemiyor. Ama o sizin söylediğiniz anlamda bir feminist değil kesinlikle. Çok sevinirim. Teşekkür ederim Bay Wolf. Ne zaman ve nerede sizi görebilirim? Siz henüz bu yıl inşa edilen Brüksel harikasını biliyorsunuz herhalde. Saint-Hubert'deki Cam Pasaj. Orası bayanlar için en ödünsüz feministler bile olsalar oldukça baştan çıkarıcı. Yarın 5'te arkadaşlarımla birlikte oradaki kafede olacağım. Jenny Marks zor günler yaşıyordu. Ailedeki parasızlık o düzeye varmıştı ki Helen Demut'a hizmetleri için ödeyecekleri parayı bile bulamıyorlardı. Marks'ın sefil geliri ailenin mutfak masraflarını bile zor karşılıyordu. Ne olacak ki dedi Jenny kocasına. Çocukları uyutup Lenchen'i dinlenmesi için ikna ettikten sonra Carl'la baş başa kalınca. Bundan böyle tek başıma çocuklara bakar, evle ilgilenir ve yemek yaparım. Sevgili Carl, çok zor bir şey değil bu. Ancak beni endişelendiren şey şu. Bunları yapmak senin çalışmalarını temize çekmemi ve aynı zamanda partili dostlarımızla yazışmamızı etkiler mi? Sekreterlik görevlerim her gün artıyor ve onlardan vazgeçmek benim için çok zor. Bu söz konusu bile olamaz diye karşı çıktı Carl. Bu işi hiç kimse senden daha iyi yapamaz. Ev işlerine gelince bir şey eklemek istiyordu ama sustu ve başını önüne eğdi. Lenchen'in emeğini hiçbir karşılık ödemeden kullanamayız. Küçük kız kardeşine ve yakınlarına yardım etmek için onun paraya ihtiyacı var. Böylesine büyük fedakarlıklar isteyemeyiz ondan diye endişeleniyordu Jenny. Evet haklısın, bu korkunç olur. Ama Lenchen ne diyecek? Burada olduğundan çok daha rahat ve sakin olabileceği annenin yanına, memleketi Trier'e dönmeyi kabul edecek mi? Carl ertesi gün Helen'e emeğini karşılıksız olarak kullanmak istemediklerini ama ona ödeyecek paraları olmadığı için tüm bağlılıklarına rağmen ondan ayrılmak zorunda olduklarını anlatmaya başladı. Başlangıçta Helen Jenny'nin başını çevirip kocasının arkasından paraları olmadığını tekrarlayıp durmasını galiba anlayamamıştı. Helen merakla berrak gözlerini kah Jenny'ye kah ucuz puro dumanı altında kalmış Carl'a çeviriyordu. Lenchen açık kapıdan bir kuklanın üzerine eğilmiş biri siyah, diğeri altınımsı kestane renginde iki çocuk başı gördü. İki küçük kız, Carl ve Jenny, Helen'in en çok sevdiği varlıklardı. Bütün hayatını onlar üzerine kurmuş, sevinçleri ve acıları onun sevinçleri ve acıları olmuştu. "Beni Trier'e göndereceksiniz," diye fısıldadı bakışlarını bir noktaya sabitleyerek. Ve birden sanki kendine geldi, önlüğünü indirdi ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Bana maaş veremiyorsunuz. Ama ben size hiç bunu hatırlattım mı veya böyle bir şeyi aklımdan geçirdim mi? Zaten size verdiğim her şeyi bana parayla ödeyemezsiniz. Belki de tümünüze karşı duyduğum sevgi sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Jenny Hen ve Loracığın başında geçirdiğim uykusuz geceleri bana ödeyebilir misiniz?'' Siz Bay Marks, duygulu bir insansınız ama hiçbir kusuru olmayan bir kızın kalbini kırıyorsunuz. İşte iyiliğe nasıl da kötülükle karşılık veriliyor. Bir dakika, ne kötülüğü? Biz sana iyilik etmeye çalışıyoruz. Bize gelince diye söze karışmaya çalıştı Jenny. Ama Lenchen kontrolünü tamamen kaybetmişti. Para karşılığında mı size bağlı olduğumu sanıyorsunuz? Tabii ki aptal olmayan herkes anlayabilir ki dünyada Doktor Karl Marx kadar zeki başka bir insan yok ve ileride o zengin ve ünlü olacak. Ama o günleri görmek bana nasip olmasa bile ben Jenny'yi ve iki küçük civcivimi bırakamam. Utanın Bay Marx. Ben bir köylü kızı olabilirim ama para yüzünden karınızı aşçı yapmanıza ve kendinizi de kapıcıya benzetmenize izin vermeyeceğim. Yumruklarını sıkarak Karl'a doğru yürüdü. Gitmeyeceğim. Ben de sanmıştım ki benim ailem burada ve ağlamaya başladı. Şimdi siz olmadan ben nasıl yaşarım? Kederden çıldıracağım. Sizi ise hem sebzeci hem de kasap kandıracak. Neyiniz var neyiniz yok hepsini kaybedeceksiniz. Siz bu işlerde bir çocuktan daha tecrübesizsiniz. Ya kızlarınız bensiz ne yapacaklar? Ya doğacak olan üçüncüsü? Eğer ben burada olmazsam Doktor Marks'ın karaciğeri ve mizacı tamamen bozulacak. Benim sevgili Jenim ise hastalanacak. Carl genç kızın içten inadını görünce ne yapacağını şaşırdı. Jenny sevgi gözyaşlarını daha fazla tutamadı ve sadık dostuna güçlü bir şekilde sarıldı. Birbirine bağlı bu üç insanın ayrılık bahsi bir daha asla açılmadı. Wilhelm Wolf, gazetelerin bas bas bağırarak duyurdukları Brüksel yeniliğini görmeye davet etmek için Marx'lara uğradı. Jenny önce reddetti ama Wolf, sadece kendisine mahsus o nazik ısrarcılığıyla Saint-Hubert'deki muhteşem pasajı görmeye onu ikna etti. Ve Jenny'nin sınırsız misafirperverliğine teşekkür etmek için eline geçen tek fırsatın bu olduğunu dikkatle vurguladı. İzin verin, ben de ev sahibi olup misafir kabul etme zevkini tadayım. Bunun için Belçikalıların gururu olan cam pasajı kullanacağım. Ve eminim ki vitrinlerdeki hiçbir hazine size layık değil. İşte sana mucize. Güzel konuşma transına girmiş bir lupus diye patladı Carl, inanılmaz güçlü, kükreyen bir kahkaha atarak. Dipnot, lupus, Latince kurt. Wolf ise Almanca kurt anlamına geliyor. Wolf utandı çünkü erkeklerle ilişkilerinde inanılmaz derecede sert olmasına rağmen kadınların karşısında çekingendi. Jenny'yi kırıp kırmadığı konusunda endişelenmeye başladı. Ama o bahçe menekşeleriyle süslü küçük bir sepeti andıran kadife şapkasının yeşil şeritlerini çenesinin altına bağlıyordu. Ünlü mağazayı görmeye hazırdı. Saint-Hubert'deki cam pasaj, birkaç kafe ile her türden eşya satan dükkanlardan ibaretti. Brükselliler kısa bir süre önce Londra ve Paris'te de açılan benzerlerinin bu pasajdan daha görkemli olmadığına emindiler. Üstünde bir yarığı, kapağı ve kilidi bulunan kare biçimli mektup atma kutusunun Sablon sokağının köşesinde görüldüğü günden bu yana Brüksel'de böylesine merak ve hayret uyandıran başka bir şey olmamıştı. Ama ilk posta kutuları Saint-Hubert'deki kocaman cam bir kutuya benzeyen bu pasajla hiçbir şekilde kıyaslanamazdı. Şimdi her gün şehrin her tarafından, hatta şehir dışından faytonla ya da yaya olarak onu görmeye geliyorlardı. Tezgahlarda ne yoktu ki? Bu yıl kadınların gösterişli elbiselerini cömertçe süsleyen danteller, moda olan İran şalları ve Kaşmir şallar, onların karışık desen ve süsleri, rengarenk yılanları, tavus kuşu tüylerini ve step çiçeklerini anımsatıyordu. Buruşmaz İngiliz çuhaları, zarif Hint ipekleri, her tür kurdeleler, deve kuşu tüyünden narin yelpazeler. Saint-Hubert'de toplu iğneden pahalı muhteşem kadın saatlerine kadar her şey satılıyordu. Bayanlar şallardan, takılardan ve biçimleri babaannelerinin şapkalarına, bazen çocuk kapşonlarına benzeyen, hasırdan, atlastan, tüyden, çiçeklerden yapılma şapkalardan gözlerini alamıyorlardı. Erkekler her renkten ceketlere, yeni model redingotlara, yerlere kadar uzanan askeri pardösülere, altın ve fil dişi saplı bastonlara hayran kalıyor, geniş kenarlı derin şapkaları ve parlak silindirleri ölçüyorlardı. Rusya'dan mücevher kadar pahalı ve bir o kadar da çekici olağanüstü deriler getirilmişti. Sansar kürkü paltolar, sincap derisi kürkler, kunduz ve samurdan erkek yakaları ve şapkaları ziyaretçileri büyülüyordu. Deri mağazalarının girişine kocaman, içi doldurulmuş bir ayı postuyla, ağızlarını kocaman açmış, tüyleri diken diken iki tane doldurulmuş kurt koymuşlardı. Wolf, lupus diye gülümsedi kurtlara bakan Carl. Ah, eğer hepsi dostumuz gibi vicdanlı ve sevgi dolu olsalardı dedi Jenny, Wilhelm'in koluna girerek. Ama maalesef homo homini lupus est. İnsan insanın kurdudur. Bu bütün zamanlar boyunca böyle olmuş hep. Çiçekler, bayraklar ve fenerlerle süslü bir kafeye girdiler. Her ziyaretçiye hatıra olarak üzerinde Belçika başkentinin armasının ve pasajın açılışıyla ilgili şiirlerin bulunduğu üçgen bir kağıt veriliyordu. Wolf kahve ve tatlı kurabiyeler ısmarladı ve Carl'a Avrupa'da yeni ortaya çıkan pahalı Havana prosundan ikram etti. Dostlar purolarını içmeye başladılar. Flaman milli giysileri içindeki bir kız, ziyaretçilere kendisininki gibi şatafatlı birer elbisesi ve şapkası olan kuklalardan satıyordu. Wilhelm, Karl ve Jenny'nin kızları için bir kukla satın aldı. ''Yapma dostum,'' dedi Karl. ''Yarın öğle yemeği için paran kalmayacak. Bir prens gibi para saçıyorsun ama eski bilgelerin sözünü unutuyorsun. Yarın en gerekli şeylerini satmamak için bugün gereksizlerini alma.'' ''Onu harcama imkanı paranın dünyadaki varlığını affettiren tek şey. Merak etme. Breslau'da üniversiteye hazırladığım bir öğrencim benim izimi buldu ve borcunu gönderdi. İtiraf etmem gerekirse çok etkilendim. Çünkü aniden şehirden kaybolmakla ona borcunu ödememe hakkı tanımış oldum. Ama kaçışı erteleyemezdim, değil mi?'' ''Evet sevgili Wolf, sen çok iyi niyetlisin,'' dedi Marx, yeni dostunun açık ve erkeksi yüzüne özel bir şefkatle bakarken. ''Wilhelm, hiç kurnazlık yaptınız mı?'' diye sordu aniden kocası gibi dikkatli bir şekilde Wolf'un gözlerine bakan Jenny. ''Kurnazlık içgüdüsel zeka gibi bir şey. Oysa bana göre sahip olduğu en üstün şeyle, yani zeka sayesinde kişi içgüdülerini yenmek zorunda.'' ''Düşünmek varken insan neden kurnazlık yapsın?'' diye basit bir şekilde cevap verdi Wilhelm. Bu arada kafeye her zamanki mavi bluzu ve siyah şeritle süslenmiş şatafatlı elbisesiyle Liza girdi. Mütevazi kareli şalı palto yerini tutuyordu. Mavi atlas kapşon her zaman ciddi olan sarımsı, solgun, masum yüzünü iyice belirginleştirmişti. Wolf onu tanıyınca karşılamak için kalktı ve onu Karl ve Jenny'ye takdim etti. Liza bakışlarını merakla Marx'ın üzerinde gezdirdi ve onun olasılıkla çok güçlü ve yetenekli bir insan olduğunu düşündü. Sonra Jenny'ye döndü. Onun görkemli güzelliğine hayran kalarak içtenlikle gülümsedi ve sanki bütün benliğini, dikkatini ona yöneltti. Jenny bu aniden parlayan iyi niyeti hissetti ve aynı içten gülümsemeyle karşılık verdi. ''Bu tanışma için Bay Wolf'a çok müteşekkirim,'' dedi heyecanla Liza ve bu heyecana kendisi de şaşırdı. ''Sizinle tanışmaya gelirken karşımda iyi birini bulacağımı umuyordum. Çünkü dün Bay Wolf sizden ateşli bir hayranlıkla söz etmişti. Ancak siz düşündüğümden de iyi çıktınız.'' Wolf arkadaşlarını taraflı anlatır. Kendisi de çok iyi bir insan, vicdanı tertemiz. O gerçek bir kristal, şeffaf ve aynı zamanda sert. İnsanlara inandığında tıpkı ideallerine olduğu gibi kendisini sonuna kadar verir. Soylu kalbini hiç çekinmeden çevresine dağıtır. Ben onu kısa bir süredir tanıyorum ama ona saygı duyuyor ve seviyorum, dedi fısıldayarak Jenny Liza'ya. İnsanlar karşılıklı sempati ve güven duyduklarında nasıl kolayca iletişim kurabiliyorlarsa, iki kadın arasındaki konuşma da öyle sıcaklaşmıştı. Liza kısa bir süre sonra sözü kendisine en çok ilgilendiren konuya getirdi. ''Söyleyin Bayan Marx, kadınların eşitliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Kadınların mevcut durumu beni üzüyor. George Sand, yurttaşlık hakları ve aşkta eşitlik istiyor.'' Ama onun üzerinde kendisini aldatan erkeklere karşı duyduğu kırgınlığın etkisi çok fazla. İntikam almak istiyor. Bense bunu doğru bulmuyorum. Mavi Çoraplar Derneği'nin kitaplarını okuyunca orada da beni endişelendiren birçok şeye cevap bulamadım. Yaptıkları ve savundukları çok karışık geldi bana. Bunlar tembellikten dolayı uydurulan bir oyuna benziyor. Evet diye cevap verdi Jenny, haklısınız. Kadının daha ciddi olması, çocuk yetiştirme ve ev işlerini yürütme becerileriyle, örnek davranışlarıyla saygınlık kazanması gerektiği konusundaki tüm öğütleri hiçbir şeyi çözümlemiyor. Şimdi bütün ülkelerde zengin adamların müstakbel eşleri olacak kızları yetiştirmek amacıyla pansiyonlar açılıyor. Mary Wollstonecraft, biz kadınların mekaniği, astronomiyi, doğa tarihini ve hatta felsefeyi öğrenip, bunun sayesinde bilgi bakımından erkeklerle eşit olmamızı, gerekirse kendimizin ve çocuklarımızın ekmeğini kazanabilmemizi isterken hepsinden daha büyük düşünmüştür. Bağımsız olduğum ve hasta babama yardım edebildiğim için mutluyum, dedi Liza gururla. Bu Jenny'nin hoşuna gitti. güzel, çok güzel diye gülümsedi takdirle ve Liza'ya kendinden, hayatından söz etti. Mümkün olduğunca daha fazla bilgi ve enerjiye sahip olmak isterdim. Kocama ve arkadaşlarına mücadelede yardım etmek için. Buna karşılık sizin kadınların eşitliği konusunda söyledikleriniz doğru ama esas olarak zenginler için geçerli diye sözünü bitirdi Jenny. Sizi anlayamadım diye şaşırdı Liza. Büyük hayranlık duyduğunuz Mary Wollstonecraft, zengin kadınların vahşilere benzediğini söylerken haklı. Onlar da vahşiler gibi akla değil bedene hitap eden süslere, zevklere, gereksiz üstünlüğe ulaşmaya çalışıyor ve tüm bunları yapmak için de her tür hileye başvuruyorlar. Binlerce yıldır erkeğin otoritesine körü körüne boyun eğmeyi öğretiyorlar bize. Ama bana öyle geliyor ki bu eşitsizlik yoksullarda çok daha az. Jenny yüksek sesle konuşuyordu. Carl ve Wilhelm kendilerini meraklandıran bu konuşmayı artık uzun süredir dinlemekteydiler. Beyaz porselen fincanlardaki kahve soğuyor, karıştırılmış kaymak çöküyordu. Söyleyin Matmazel diye Liza'ya döndü Carl. Biliyor musunuz ki şu anda İngiltere'de işçi kadınlar kendileri ve çocukları için hala 12 hatta 14 saat olan iş günü yerine 10 saatlik iş günü hakkını kazanmak için amansız bir mücadele sürdürüyorlar. Ne dersiniz? Acaba onların yaşamında çok sayıda süsler, zevkler ve buna benzer yabanıl sevinçler var mıdır? Mavi çoraplar denen tüm bu bayanlar ve onların en zekisi Wollstonecraft her zaman toktur. Onların tek eksiği vatandaşlık hakları. Oysa zanaatkarların ve işçilerin karıları sefillik içinde yaşıyor ve erkeklerle birlikte kendilerinin ve çocuklarının yaşam hakları için mücadele ediyorlar. İşçi çalışma hayatında ve insan olma hakkını kazanma mücadelesinde kadının şahsında beliren yoldaşa saygı duyuyor ve sadece o tüm zincirleri parçalayarak kadının tam anlamıyla özgür olmasını sağlayacak. Wilhelm Wolff, Marx'ı hayranlıkla dinliyordu. Liza allak bullak oldu. Bu yalın düşünceler aklına hiç gelmemişti. Yeni duyduğum tüm bu konuları düşüneceğim dedi, içinden karşı çıkarak ve düşüncelerindeki bağımsızlığı korumaya çalışarak. Giderken kendisini kapıya kadar geçiren Wolff'a fısıldadı. Teşekkür ederim. Bayan Marx olağanüstü bir kadın. O ve kocası gibi yaşamlarını birleştiren böylesine denk iki insanı ilk defa görüyorum. Demek ki gerçek mutluluk işte bu.